Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bugün sizlerle bir ayet köşemizde, geçtiğimiz haftayı bir hatırlayıp yeni bir ayet-i kerime ile devam edeceğiz inşallah. Hatırlayacağınız üzere en son Hucurat Suresinin 13. ayet-i kerimesi hakkında konuşmuştuk. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz insanları bir erkek ve bir karından yarattığını ve insanların birbirleriyle övünmeleri, soylarıyla övünmeleri yerine aslında bu şekilde farklı farklı kabile, millet şeklinde yaratılmasının sebebinin, hikmetinin sadece birbirlerine daha rahat tanımaları, tanışıp anlaşmaları, konuşmaları olduğunu ifade buyurmuştu. O halde bir insanın Arap olması, bir insanın Acem olması, Arap dışında bir ırk olması, Türk olması, Kürt olması, İranlı olması, Endonezyalı olması vesaire. Dünyanın binbir türlü coğrafyasından, batısıyla, doğusuyla, kuzeyiyle, güneyiyle, farklı coğrafyalarda, farklı iklimlerde yetişen değişik milletlerin bulunması aslında bir zaaf, eksiklik değil. Aksine insanların bulundukları ortamdan, iklimden, soylarından, soplarından gelen özellikleriyle birbirinden farklı olarak ortaya çıkmasına ve birbirlerini ayırt etmelerine yarayan özellikler taşımasına sebep olmuştur. O halde Arap olmak tek başına bir üstünlük değildir. Veya Amerikalı olmak veya Hollandalı olmak bir zaaf, bir eksiklik değildir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok kereler, pek çok yanlış tutumları, alışkanlıkları anlatılsa da bir Yahudi olmak da kötü bir haslet değildir. Doğuştan gelen bir yafta, bir suç değildir. Zaten netice itibariyle bütün insanlar Adem'in evlatları olarak dünyaya geldiklerinde tertemiz olarak dünyaya gelirler. Fakat onların blue vaktinden sonra kendi davranışları, alışkanlıkları, itiyat haline getirdikleri ibadetleri, günlük hal ve hareketleri sonuçta onun karakterini inşa eder. Ve milletler gerek yüz, suret özellikleri, zahiri özellikleriyle farklılık arz ettikleri gibi karakter özellikleri de birbirinden farklılardır. Asırlardır aynı tip yiyecekleri yiye, aynı iklime, aynı coğrafi koşullara maruz kala kala o milletin genlerinde adeta bir takım değişiklikler ortaya çıkar. Sıcak memleketlerde yaşayan insanlar bir müddet sonra rehavete kapılırlar. Soğuk memleketlerde yaşayan insanlar biraz daha tedbirli davranmayı kendilerine bir haslet olarak, alışkanlık olarak, bir ikinci karakter olarak inşa etmeye başlarlar. Böylece her millet yaşadığı coğrafyaya göre, bulunduğu şartlara göre, atalarından devam edip gelen alışkanlıklara göre farklılaşır. Ama bu farklılıklar onları diğerlerinden üstün veya aşağı kılmaz. İslam bu manada yeryüzünün hangi coğrafyasında olursa olsun, tarihin hangi döneminde olursa olsun, hiçbir milletin sadece asaletle, soyla, sopla diğerinden üstün veya aşağı olmasını kabul etmez. İslam'ın elindeki yegane ölçü, insanları değerlendirmek için yegane kriter, İnsanların Allah'a kulluk noktasındaki duruşlarıdır. Eğer Allah'a yakınlığa, Allah'a sevgiye, korkuya kendini adamışsa, takvayı kendine bir hayat prensibi haline getirmişse, bir şiar haline getirmişse, o zaman o insan Allah katında değerlidir. İnsanlar onu takdir edemese de. Yine bir insan soylu, soplu, asil, çok mevki sahibi, çok para pul sahibi olsa da Allah'ın değer verdiği takvadan mahrumsa, bu noktada insanların ona göstermiş olduğu ihtiramın, hürmetin, sevginin, saygının bir değeri yoktur. Ne kadar soylu soplu olursa olsun, ne kadar makam mevki sahibi olursa olsun, takvadan yana nasipsizse Allah katında bir değeri yoktur. Bunun dışında, yani takva ölçüsü, ki bu da kalptedir, insanlar bunu test edecek bir şeye malik değillerdir. Bu yüzden biz insani ilişkilerimizde herkesi eşit görmek, eşit mukabelede bulunmak zorundayız. Bizim damarlarımıza işlemiş kültürümüzde yer aldığı üzere her geceyi Kadir, her gördüğümüzde Hızır bilmek zorundayız. İnsanın zahiri planda yapmış olduğu bir takım hataların, yanlışların veya yanlış görünen davranışların onun kıymetini düşürmeyeceğini, bazen insanların hiç değer vermediği, kenarda köşede kendi halindeki bir insanın bile Allah katında, Peygamber Efendimiz katında çok değerli olabileceğini pek çok rivayetle, hadis-i şerifle öğrenmekteyiz. Mesela mescidin temizliğiyle meşgul olan bir köle vardı. Bir kadın kendi halinde ve bir gece yarısı vefat etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinde istirahat ettiği halde onu rahatsız etmemek için ashab-ı kiram haber vermediler o kadının öldüğünü. Sıradan bir kadın dediler ve gittiler. Gece vakti onu kenarda bir yere defnettiler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz ertesi gün veya bir iki gün sonra o kadının nerede olduğunu, uzun süredir göremediğini etrafına söyleyince o vefat etmişti. Biz de onu defnettik dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz nereye defnedildiğini öğrendi ve gitti onun kabri başında gıyabi bir, ikinci bir cenaze namazı kıldı. Yine ashab-ı kiram arasında içkiye müptela olmuş, bir türlü bundan kopamayan birisi vardı. Birisi de ona kafayı takmış. Ne zaman onun içki içtiğini, sarhoş olduğunu, sızıp kaldığını görmüş olsa tutar Peygamberimize getirir. Ona ceza verilmesi için, kınanması için Peygamberimize şikayet ederdi. Bir iki böyle Peygamber Efendimiz en sonunda o şahsı ikaz etti. Sen dedi bunu huzuruma getirip duruyorsun. Kardeşinin kusurunu araştırmak doğru bir şey değil. Ama o içki içiyor. Fakat dedi Peygamber Efendimiz, onun Allah'a ve Resulüne sevgisi her şeyin üstündedir. Bu manada biz genel olarak insanları kolayca yaftalarız. Bir küçücük hatasını gördüğümüz zaman hemen çizeriz ve insan içine çıkamayacak halde onu perişan ederiz. Fakat Allah korkusu, Allah sevgisi insanın kalbindedir. Bizim günahı olan nefretimiz, düşmanlığımız günahkara yansımamalı. Din kardeşimizdeki kusuru açık edip, onu mahcup edip, rezil edip, dışlamak yerine onu günahından arındırıp bünyemize almak zorundayız. Bu manada bir insanın kendisiyle, geçmişiyle, atalarıyla övünmesi beyhude bir uğraştır. Allah-u Teala herkese kendi amelini ortaya koyacağı bir hayat vermiştir. Bir insan hayatı boyunca camiye gitmemiş olsa ve benim dedem şu kadar hacca gitti, benim dedem şu kadar alimdi, şu kadar veli bir insandı dese, bu onun için geçerli bir övünme sebebi değildir. Herkes kendi hayatından, kendi amelinden sorumludur. Bu manada dedesinin yaptığının çocuğa, çocuğunun yaptığının da babasına, dedesine bir tesiri yoktur. Elbette burada babanın yanlış eğitimi neticesinde çocuğun yaptığı hatalar ayrı bir mesele. Fakat bir insanın durduk yere kendisinin işlemediği ameller ve yapmamış olduğu ibadetler varken geçmişindeki bir takım övünülecek şeylerle övünmesi ve bunu sanki kendisi yapmış gibi lanse etmeye, reklam yapmaya çalışması sadece kendisini aldatmadır. Beyhude bir uğraştır. Allah katında hiçbir değeri yoktur. Bu manada Kur'an-ı Kerim'de babası peygamber olduğu halde kendisi cehennemlik olan insanlar anlatılmaktadır. Kocası peygamber olduğu halde karısı ona iman etmeyip cehenneme sürüklenen kimseler anlatılmaktadır. Yine Firavun'un sarayında büyüyüp de Allah'ın sevdiği, seçtiği bir peygamber olan Hazreti Musa anlatılmaktadır. O halde bizim öncelikle dikkat edeceğimiz şey, geçmişimiz, annemiz, babamız, soyumuz, dedemiz, ecdadımız değil, bizim kendimiz olarak ne yaptığımızdır ve Allah'ın huzurunda hesap vereceğimiz şey de kendi hayatımız, kendi yaptıklarımızdır. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların yaptıkları kendilerine, sizin yaptığınız da sizedir. O halde ecdadımızın, İslam tarihinin eski sayfalarının ne iftihar sayfaları, ne şeref levhaları bizim için önemlidir, değer taşır, ne de oradaki yanlışlar bizim hatalarımızdır. Herkes kendi yaptığından mesuldür. Mühim olan bizim o yanlışları tekrar etmeme azmini kuşanmamız ve yapılan iyilikleri, güzellikleri örnek alarak bunları arttırmak için çalışmamızdır. Bir hadis. An İbni Abbas radıyallahu anhuma. Enne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûl. Allahümme leke eslemtu ve bike âmentu ve aleyke tevekkeltu ve ileyke enebtu ve bike hasamtu. Allahümme inni eûzu bi izzetik. La ilahe illa ente. أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sık sık şöyle dua ederdi: Allah'ım, sana teslim oldum. Ben sana inandım. Sana dayandım. Yüzümü, gönlümü sana çevirdim. Senin yardımınla düşmanlara karşı mücadele ettim. Allah'ım, beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım ki senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek diri yalnız sensin. Cinler ve insanlar ise hep ölümlüdürler. Bu hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de, benzer rivayetleriyle Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, İbn-i Mace'de geçmektedir. Kütüb-ü Sitte'de, yani 6 değerli hadis kitabında, sahih hadis kitabında zikredilen hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Bu hadis-i şerifte genel olarak şunu söylemek mümkün. Pek çok kereler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir peygamber olduğu halde Allah-u Teala'ya niyazda bulunmuş, dua etmiştir. Gerek varlıkta, gerek yoklukta, gerek rahat zamanlarda, gerek sıkıntılı anlarda, gerek namazın içinde, gerekse oruçluyken, ibadet yaparken, ezan okunurken ve geceleyin, gündüzleyin, bineğin üstünde veya inmişken, kıyafet giyerken devamlı Allah-u Teala'yı zikreden, dua eden, onunla birebir tabiri caizse senli benli bir hitap tarzıyla konuşmuştur. İçinden gelenleri terennüm etmiştir ve ümmetine dua edilmesi gerektiğini, her konuda Allah'tan talepte bulunmasının gerektiğini öğretmiştir. Diğer taraftan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duanın ne kadar hayatla iç içe olduğunu bu şekilde gösterirken, bir başka açıdan da bize hangi kelimelerle dua edilmesinin daha uygun olduğunu, müstecap duaların, Allah'ın kabul edeceği duaların hangi formatta olacağını öğretmiştir. O, Allah'ı en çok tanıyan, onu en çok seven, ona layıkıyla en çok ibadet eden bir insan olduğu halde, günahları bağışlanmış bir peygamber olduğu halde, pek çok konuda insan olmak sebebiyle aczini itiraf eden cümleler sıralamıştır. Kul olarak, insan olarak kendi sınırlarının nereler olduğunu, aslında mülkün sahibinin Allah olduğunu, nimeti verenin Allah olduğunu, başındaki belaları, sıkıntıları kaldıracak olanın Allah olduğunu, hidayete erdirenin de, hidayet üzere devam ettirenin de Allah olduğunu pek çok kez itirafta bulunmuştur, tekrar etmiştir. Bu ifadeler bir kul ağzıyla, bir insan ağzıyla bu şekilde dökülürken, diğer yandan bu ifadelerin bir peygamber tarafından telaffuz edildiğini de unutmamak gerekir. Yani peygamberler insan üstü, her şeye gücü yeten, ol dediğimi olduran, istediği zaman istediği mucizeyi meydana getiren, kalplerde tesir edip istediği kimseyi hidayete erdiren, istediği kimseyi, nefret ettiği kimseyi dalalette bırakan kimseler değildir. Haşa, onlar bir ilah, bir tanrı değildir. Onlar da vahiy almaları, vahye muhatap olmaları, manevi alemle, meleklerle vesaire görüşmeleri sebebiyle insanlardan farklıdırlar. Ama onlarda da ibadet mükellefiyeti, teklif, sorumluluk devam etmektedir. Onlar da Allah'ın huzurunda onun yarattığı ölümlü fani kullardan, aciz kullardan bir tanesidir. Hepsi yaşamıştır, vazifelerini yerine getirmiştir ve gün gelince vefat etmiştir. O halde onlar daha sonraki insanların, kendi neslinin veya ona inandığını söyleyen insanların atfettiği gibi her şeye gücü yeten, kudret sahibi, adeta yarı ilah varlıklar değillerdir. Zaten İslam'ın tevhid inancı buna müsaade etmez. Hristiyanların Hazreti İsa'ya olan aşırı sevgileri, bağlılıkları onu haddinden fazla yüceltmelerine sebep olmuş ve ona ilah yaftasını, ilah vasfını vermişlerdir. Böylece sapıtmışlardır. İşte dua özü itibariyle kulun kul olduğunu gösteren en büyük işaretlerden bir tanesidir. Burada da Peygamber Efendimiz gerek kendi acziyetini, kulluğunu itiraf noktasında, gerekse ashabına nasıl dua edeceğini öğretmek üzere "Allah'ım, sana teslim oldum. Ben sana inandım. Sana dayandım." buyurmuştur. Eslemtü, yani teslim oldum, Müslümanlık kökünün, Müslümanlık kelimesinin ana harfleridir. Demek ki insanın Müslüman oluşunu kabullenmesi, itiraf etmesi, tekrar etmesi, Allah'a bunu arz etmesi gerekiyor. Ve bike amentü, bu da mümin olduğunu, "Ya Rabbi, ben senin gönderdiğin her şeye, iman edilmesi gereken her şeye iman ettim" diyerek hem Müslüman hem mümin olduğunu ifade etmek gerekiyor demektir. Devamında ve aleyke tevekkeltü, ya Rabbi ben kul olarak üzerime düşen her şeyi yaptıktan sonra işlerin sonucunu, akıbetini sana havale ettim, sana tevekkül ettim. Ve ileyke eneptü, ve bütün dünyevi meşgalelerden, beni dünyaya bağlayan akrabalık ve benzeri bağlardan sana döndüm. Yüzüm sana dönüktür. Bütün hayatımı senin için, senin uğruna yaşarım diyerek böyle bir teslimiyeti, bütün varlığıyla Allah'a teslim oluşu ifade ediyor. Ve bir ke hasamtu, düşmanlarımla mücadele ederken hep senin yardımını, senin desteğini aldım buyuruyor Peygamberimiz. Burada da zamanla insanın içine düşebilecek olan zaferlerin kaynağı benim, enaniyet, gurur vesaire gibi kötü hasetlerin adeta kökü kurutuluyor. Lütuf, zafer, ihsan, nimet hep sendendir ya Rabbi. Eğer bir zafer kazanmışsam, bir başarı varsa o da senin lütfundur diyor Peygamber Efendimiz. Allah'ım beni saptırmandan yine sana, senin büyüklüğüne sığınırım. Bu ifade bir ayet-i kerimeye de tekabül ediyor. Ali İmran suresinin 8. ayet-i kerimesinde ey Rabbimiz bizi hidayete erdirdikten sonra kalbimizi kaydırma buyurulmakta. O halde her ne kadar peygamberlerin imanları garanti altında ise onlara sapıklık, dalalet, hıyanet, yoldan çıkma yakıştırılamayacaksa da, masum oldukları halde peygamberler bile bu şekilde Allah'a dua etmişlerse, hak yoldan sapmaktan, dalalete düşmekten, Allah'ın lanetine uğramaktan korunmuşlarsa, bunun için Allah'a sığınmışlarsa, bizim de adeta halk deyişiyle unumuzu elemiş, eleğimizi asmış gibi rahat bir şekilde hayat sürmememiz gerekiyor. Yani biz bir kere mümin olduk, bir daha biz kesinlikle imandan çıkmayız rahatlığını, güvenliğini hissetmememiz gerekiyor. Her an sahip olduğumuz o imanı tahkim etmek için, güçlendirmek için, onu çalabilecek, bizi dünya ve ahiret saadetinden, huzurundan mahrum edebilecek içimizdeki nefsimizle, dışımızdaki şeytanla ya da şeytanlaşmış diğer varlıklarla mücadele halinde olmamız, o dikkatte, o şuurda olmamız gerekiyor. Mümin olmak, mümin kalmayı garanti etmez. Bir insanın hayatı boyunca yapmış olduğu salih ameller, onun son nefesinde de mümin olarak vefat edeceğinin garantisi değildir. Elbette büyük bir yardımdır, büyük bir referanstır. Ancak nice tarihte, hatta ashab-ı kiram arasında yaşanmış örnek vardır ki hayatı boyunca mümin yaşayıp son demlerinde bir gafletle, bir dalaletle, sapıklıkla imansız olarak vefat eden kimseler vardır. Bu bir realitedir. O halde müminlerin de teyakkuz halinde olması, sahip olduğu imanını son nefesine kadar taşımak için elinden gelen gayreti göstermesi gerekir. Bu hususta şahsi gayret önemli olduğu gibi Allah'tan bunu da talep etmek, ya Rabbi kalbimizi, ayaklarımızı hidayet üzerinde sabit kıl diyerek niyazda bulunmak gerekir ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de duasında bize bunu öğretiyor. Hadis-i şerifin son kısmında La ilahe illa ente, senden başka ilah yoktur. Ölmeyecek diri yalnız sensin. Cinler ve insanlar hep ölümlüdürler buyurularak bir başka hakikat terennüm ediliyor. Gerçekten insanın bel bağlayabileceği, güç alabileceği, destek görebileceği çevresindeki hiçbir varlık yoktur. Hepsi ölümlüdür. İnsanın ömrü kadardır. Bir müddet sonra insan bunlara bağlanarak bir takım umutlar kurar. Fakat hepsi fanidir. Bugün ve tarih boyunca pek çok insan ölümsüzlüğün iksirini arar durur. Çeşitli formüllerle uzun yaşamak için gayret gösterir. Falanca bitkide, falanca mineralde, falanca vitaminde şu şunlar vardır. İşte güneşte şu kadar kalırsan, şunları yersen, bunları içersen şu kadar uzun ömürlü olursun diye kendini avutmaktadır. Biz insanlığın ilk insandan son insana kadar hep ölümlü olduğunu biliriz, kabul ederiz. Ölümsüzlük, ölümü ertelemek mümkün değildir. Uzun yaşamak için, sağlıklı yaşamak için tedbirlerimizi alırız. Ancak insanlık ne kadar tıpta, bilimde ilerlerse ilerlesin, ölümü yok edemeyecektir. Belki hayatın kalitesini arttıracak, hastalığı azaltacak bir takım teknikler geliştirebilir, bir takım sağlık tiyoları bulabilir. Ancak ölümsüzlük Allah'a mahsustur. Onun dışındaki hiçbir cin, hiçbir insan, hiçbir varlık, yaratılmış, sonradan var edilmiş hiçbir eşya ölümsüz değildir. Hepsinin hayat süreleri farklı farklı olabilir. Bir karıncanın, bir kelebeğin, bir filin, bir insanın ömrü farklı farklı olabilir. Karganın farklı olabilir. Ama sonuçta hepsi kendi kulvarında bir ömür, bir hayat sürdükten sonra ölümle tanışır ve ruhu ölümü tadar. O halde insanın ölümlü olan varlıklara bel bağlamaması, onlardan medet ummaması gerekir. Sonsuz kudret, sonsuz ilim, sonsuz hikmet sahibi olan yalnız Allah'tır. Hidayet verecek, dalaletten koruyacak, lütfedecek, nimetlerini ihsan edecek sadece Allah'tır. O halde kulun bütün varlıklardan, bütün sevgi ve bağlardan sıyrılarak asıl yüce olan o zata kendini arz etmesi, bir kul olarak sanki Allah sadece kendisini yaratmış gibi ona kulluk arz etmeye çalışması gerekir. Gerçekten Allah bütün kullarını ayrı ayrı kendisine muhatap almıştır. Yeter ki kul ona dönmeyi bilsin, yüzünü, benliğini ona döndürsün. O zaman Allah-u Teala'nın kendine nasıl hususi bir ikramda, ihsanda bulunduğunu daha iyi, daha yakinen görecektir, hissedecektir. Fakat maalesef Allah sanki başka kulu yokmuş gibi o kulunu her an gözetirken, her türlü ihtiyacını karşılarken, biz kullarsa sanki Allah'tan başka bir sığınağımız, ondan başka bize nimet verecek, bize hayat verecek başka bir kudret varmış gibi durmadan başka varlıkların peşinde sürükleniyoruz, Allah'ı unutuyoruz. Bu da bizim gafletimiz. Bir kıssa. Alimlerden İbni Beşşar, velilerden Ebu Bekir Şibli Kuddisesi Ruh'a çok kızardı. Hatta kendi sohbetlerinde, toplantılarında Şibli ile oturmayınız diyerek talebelerinin onun sohbetine gitmesine mani olmaya çalışırdı. Bir gün aklına koydu, Veli Şibli'yi imtihan etmek istedi. Kendisi bizzat Ebu Bekir Şibli'nin yanına gitti ve beş devenin zekatı nedir diye sordu. Ebu Bekir Şibli cevap vermek istemedi, sustu. İbni Beşşar ısrar edince şöyle buyurdu. Şer'i ölçülere göre bir koyun. Vacip olan bu. Ama bizim gibiler için hüküm başka. Hepsini vermemiz gerek, dedi. İbni Beşşar tekrar sordu. Bu dediğinde kime uymaktasın? İmamın kim? Şibli, Hazreti Ebu Bekir diye cevap verdi. Ona uyuyorum. Allah ondan razı olsun. O ki neyi varsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e getirdi. Çocuklarına ne bıraktın denilince de Allah'ı ve Resulünü diye cevap verdi. İbni Beşşar bu cevabı alınca çok hoşuna gitti. Sesini çıkarmadan orayı terk etti. Artık bu hadiseden sonra Şibli'nin sohbet toplantısına katılanlara da mani olmadı. Muhterem dinleyicilerim, bu kısada birkaç tane önemli husus var. Öncelikle burada temel dikkat edilecek husus, insanlar arasında zaman zaman bilgisizlikten kaynaklanan, ön yargıdan kaynaklanan bir takım duygusal kırılmalar olabiliyor. Burada İbni Beşşar çok yakinen tanımadığı, bizzat görüşüp konuşmadığı Şibli hakkında bir takım ithamlarda bulunuyor, bir takım zanlarda bulunuyor ve talebelerinin ona gidip gelmesini istemiyor. Duyduğu şeyler kim bilir ne ki, onun dinden uzak, bilgisizce fetva verdiğini, yanlış hükümler ortaya koyduğunu, başka bir ifadeyle insanları sapıttığını düşünüyor. Böylece kendi talebelerini böyle bir yanlıştan koruyarak onları adeta koruma çemberi içine alıyor. Fakat bir vesileyle, artık nasıl bir düşünceyle, duyguyla yola çıktıysa, Şibli ile bizzat gidiyor, görüşüyor. Ona kendi fıkhi bulmacalarından, sorularından bir tanesini soruyor ve aldığı cevabın ilk kısmı, yani beş devenin zekatının bir koyun olduğu fıkhi olarak kendisini tatmin ediyor. Fakat Şibli onun beklemediği ikinci kısmı, bir fakihin fetva olarak verdiği zekat ölçüsünü aşan kısmı söylüyor. Biz, diyor, beş devemiz olsa onun hepsini infak ederdik. Bu fıkıhta zekatın taalluk ettiği, gerektirdiği bir ölçü değildir. Yani her zengin malının hepsini infak etmek zorunda değildir. Asgari tutar olan 1/40'lık ölçüyü vermesi o malın zekatının ödenmesi için yeterlidir. Fakat Şibli böyle bir fetva ortaya koyunca, yani sizin ölçünüz burada 5 deve için bir koyun zekatı, ama bizim ölçümüz o beş devenin hepsinin verilmesidir deyince, İbni Beşşar bir fıkıhçı olarak bu görüşünü kime dayandırıyorsun, diyor. Bunu nereden çıkardın, diyor. Delilin nedir, diyor. Şibli de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a örnek göstererek o bütün malını, bütün sahip olduğu şeyleri Peygamber Efendimiz'e getirip arz etmişti. Peygamber Efendimiz onun getirdiği şeylere bakıp geride ailene, çoluk çocuğuna ne bıraktın diye sorunca, Allah'ı ve Resulünü bıraktım demişti. Ben de bu sözleri söyleyen Ebu Bekir radıyallahu anh'ı örnek alıyorum, dedi Şibli. Kendisine bu manada İbni Beşşar'ın da kabul edeceği bir delil sununca, sahabiden yaşanmış ve peygamberimizin takririni, onayını almış bir örnek anlatınca İbn-i Beşar ister istemez geri adım atıyor. Ve onun hakkındaki bilgisizlikle ilgili veya başka türlü zanları varsa hepsi eriyip bitiyor ve gidiyor talebelerine. Ben daha önceden Şibli'ye gitmenizi engellemiştim. Şimdi siz de onun sohbetlerinden istifade edebilirsiniz diyor. Bu manada bizim öncelikle insanlar hakkında yakini bilgiye ulaşmadan zanlarla, tahminlerle hüküm vermememiz. İkincisi, insanların asgari yükümlülükleri, sorumlulukları zekattır, bu farzdır. Fakat infakın sınırı yoktur. Herkes gönlünce, kesesince ne verebiliyorsa Allah yolunda bunu infak etmekle sorumludur. Herkesin gönül dünyasına göre bu sorumluluk farklılıklar arz edebilir. Nitekim ashab-ı kiram arasında Ebu Zer el-Gıfari gibi çok fakir olduğu halde elindeki bir hurmayı bile paylaşarak infak etmesi istenen sahabiler vardır. Hiçbir şeyi olmayanın tebessümle, tatlı sözlerle, güzel sözlerle infağa devam etmesini Peygamberimiz tavsiye etmiştir. O halde infakın ölçüsü zekattan çok daha geniştir. Her mümin infak edebilecek zenginliğe sahiptir. Rabbimiz bizi sadece cebi zengin değil, gönlü zengin olan, verdiğinin arkasından bakıp kalmayan, keşke vermeseydim demeyen müminlerden eylesin. Bizi verdiğimizi ahirette eksiksiz, noksansız, kabul olunmuş bir şekilde Allah'ın huzurunda bulan müminlerden eylesin. Bizi kardeşlerine karşı daima hüsnü zanla mukabelede bulunan, varsa eksikleri, yanlışları onları örten, saklayan ve mümin kardeş olmanın gereğini yapan Allah'ın kullarından eylesin. Bu dualarla bu haftaki programımızı neticelendirelim. İnşallah gelecek hafta kaldığımız yerden tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.